İçimizdeki şeytan, Tolstoy.
Ayrım 30.
8. Hayatları gayet güzeldi. Yevgeni her gün erkenden kalkıp işe giderdi, fabrikaya ve tarlaya uğrardı. Saat 10'da eve döner, annesi, amcası ve Liza ile birlikte taraçada kahvaltı ederdi. Ateşli tartışmaların yaşandığı kahvaltıdan sonra tekrar yemekte buluşmak üzere ayrılırlardı. Saat 2'ye doğru öğle yemeğini yiyip atla ya da yaya gezintiye çıkarlardı. Akşam yazıhaneden dönünce çay içerlerdi. Yevgeni bazen yüksek bir sesle bir şeyler okur, karısı da onu dinlerken işlerini yapardı. Bazen de müzik dinlerlerdi. Misafirleri geldiğinde oturup çene çalarlardı. Yevgeni iş için bir yere gidecek olsa karısına bir mektup bırakır, cevabını da alırdı. Bazen Liza işe onunla beraber giderdi. O zaman Yevgeni için vakit daha hoş geçerdi. Misafirleri geldiğinde Liza'nın ne kadar tertipli olduğunu, vaziyeti ne kadar iyi idare ettiğini görür, hayretler içinde kalırdı. Misafirlerin karısının gençliğini ve sevimliliğini beğenmesi de onu gururlandırırdı. Sevgisi bir kat daha artardı. Liza'nın gebeliği iyi gidiyordu. Biraz korkarak çocuklarını nasıl yetiştireceklerini tasarlıyorlardı birlikte. Yetiştirme metotlarını Yevgeni seçiyordu. Liza ise sadece bunları onaylıyordu. Bir sürü tıp kitabı okuyan Yevgeni çocuğunu bilimsel metotlarla yetiştirmek istiyordu. Liza da kendi hazırlıklarını yapıyor, kalınlı inceli kundaklar dikiyor, beşik hazırlıyordu. Böyle böyle evliliklerinin ikinci yılına adım attılar. 9. Günlerden arefeydi. Bir gün sonra hamsin yoğurtusu vardı. Liza 5 aylık hamileydi ve sağlığı yerindeydi. Neşeli neşeli sağa sola koşturuyordu. Ona göz kulak olmak bahanesiyle eve yerleşen annesi Varvara ile kaynanası Maria hiç anlaşamıyorlar. Sürekli birbirlerine laf atıyorlardı. Bu durum Liza'yı biraz rahatsız ediyordu. Yevgeni ise işleri başından aşkındı. Zamanının çoğunu pancar ekimiyle geçiriyordu. Liza Paskalya'dan beri genel temizlik yapmamıştı. Arife günü olduğu için temizliğe karar verdi. Bunun için de hizmetçilere yardımcı olsun diye iki gündelikçi kadın çağırdı. Döşemeleri, pencereleri silerler, mobilyaların tozunu alırlar, örtülerini değiştirirler, halıları silerler diye iş taksimi yaptı. Kadınlar erkenden geldiler. Leğenleri doldurup işe başladılar. Bu kadınlardan biri Stepanida idi. Çocuğu hala memedeydi. Buraya ilişkiye girdiği bir çiftlik katibinden rica ederek gelmişti. Evin yeni hanımını yakından görmek istiyordu. Stepanida yine kocasız yaşıyor, onunla bununla gönül eğlendiriyordu. Şimdi de hayatında genç bir katip vardı. Çiftliğin beyni aklına bile getirmiyordu. Onun artık karısı var, hanımını ve tertipli evini görmek güzel sadece diyordu. Yevgeni en son çocuğuyla birlikteyken yolda rastlamıştı ona. Bir daha da görmemişti. Stepani de çocuklu olduğu için işe gidemiyor, Yevgeni ise köye pek inmiyordu. O gün Yevgeni saat 5'te kalkmıştı. Tarlaya fosforlu gübre dökecekti. Evden çıkarken kadınlar henüz temizliğe başlamamışlardı. Karnı acıktığı için eve geri döndüğünde neşeli ve halinden memnundu. Bahçe kapısından inip atını bahçıvana verdi. Bir yandan kamçısını atlara vuruyor, bir yandan da bir şeyler mırıldanıyordu. Fosforlu gübre kurtaracak. Nasıl kurtaracağını kendi de bilmiyordu ama kurtaracaktı. Kadınlar çayırda halı silkeliyorlardı. Mobilyalar dışarı çıkarılmıştı. Kendi kendine fosforlu gübre kurtaracak. Vay vay. Liza amma da temizlik yaptırıyor ha. Tam bir ev kadını. Ev kadını. Ev kadını diyor. Karısını beyaz sabahlığı içinde hayal ediyordu. Karısı onu her zamanki gibi karşılayacak. Yüzü sevinçle parlayacaktı. Sürekli konuşuyordu kendiyle. Evet. Ayakkabılarımı değiştirmeliyim. Fosforlu gübre kurtaracak. Yani ayakkabılarım gübre kokuyor. Bizimki hamile. Neden hamile? Küçük irtem yev büyüyor. Evet, fosforlu gübre kurtaracak. Bir an düşündüklerine kendi de güldü ve odasının kapısını itti. Fakat kapı kendiliğinden açılıvermişti. Karşısında yalın ayak, kolları sıvalı, eli kovalı bir kadın duruyordu. Kadına yol vermek için yana çekildi Yevgeni. Kadın da kayan başörtüsünü düzelterek aynı şekilde kenara çekildi. Yevgeni, geç haydi geç, ben girmeyeceğim, eğer siz diye söze başladı ama devam edemedi. Onu tanımıştı. Kadın O bildiği ateşli gözlerle gülümsüyordu ona. Eteğini düzeltti ve dışarı çıktı. Yevgeni onu gördüğüne memnun olmamıştı. Kaşları çatıldı. Bir sinekten sakınıyormuş gibi irkildi. Bu ne budalalık, bu ne biçim iş, nasıl olur canım dedi kendi kendine. Bu karşılaşma hoşuna gitmemişti. Fakat yine de kadının çıplak ayaklarına, beyaz baldırlarını ortaya çıkaracak şekilde yukarıya kaldırılmış kırmızı eteğine, gömleğinin kıvrımlarına, omuzlarına, ellerine bakmaktan kendini alamadı. Çevik ve dinç bir yürüyüşle sallanan vücuduna takılmıştı gözleri. Onu görmemek için başını önüne eğdi. Yine kendi kendine söylendi. Niçin bakıyorum? Evet, içeri girip ayakkabılarımı değiştirmeliyim. Odasına girmek için geri döndü. Fakat henüz 5 adım atmamıştı ki bilinmez bir sebeple dönüp ona baktı. Kadın köşeyi dönmek üzereydi. Tam o sırada kadın da ona bakmak için başını çevirdi. Yevgeni'nin içinden bir ses haykırdı o an. Aman ne yapıyorsun? Şey sanacaktır, sanmıştır bile. Islak odasına girdi. Oradaki ihtiyar kadın hala odayı yıkıyordu. Yevgeni ayaklarının ucuna basa basa pis suların üstünden geçti. Ayakkabılarının bulunduğu duvara yöneldi. Ayakkabılarını alıp tekrar çıkmak istediğinde ihtiyar kadın ondan önce çıktı. Yine içinden bir ses, dikkat, çıktı. Şimdi Stepani da yalnız başına gelecek. Hay Allah, neler düşünüyorum dedi. Ayakkabılarını eline alıp sofaya çıktı ve orada giyinip temizlendi. Sonra da annesiyle kaynanasının olduğu odaya gitti. Liza da zaten onu bekliyordu. Bir başka kapıdan hemen taraçaya geldi. Yevgeni düşüncelere dalmıştı. Aman Allah'ım, beni namuslu, temiz, kusursuz sanan karım bir bilseydi. Liza her zamanki gibi kendisini neşeli karşıladı fakat zayıf, solgun, rengi uçmuş görünüyordu. 10. Kahvaltıda çok defa olduğu gibi yine kadınlara özgü ipe sapa gelmez gevezelikler yapıldı. Bu konuşmaların mantıklı bir yanı yoktu ama bir şeye bağlanıyordu herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmiyordu. İki ihtiyar anne durup dinlenmeden birbirlerine laf dokunduruyorlardı. Liza ise durumu kurnazca kurtarmaya çalışıyordu. Kocasına "Odayı sen gelmeden silmediklerine üzüldüm. Oysa her şeyi çok iyi düzenlemek istiyordum." Ben gittikten sonra uyudun mu? Evet, iyi uyudum. Annesi Varvara atıldı hemen. Pencereleri güneşe karşı olan bir evde, bu boğucu sıcakta hamile bir kadın nasıl iyi olabilir ki? Ne tente var ne panjur. Bizim evde tente vardı. Maria konuşmasını kesip, iyi de burası saat 10'dan sonra gölge olur dedi. Varvara biraz önce söylediğinin tersini söylediğini fark etmeden, onun için burası nemli ya, sıtmalı. Benim doktorum daima hasta bilinmeden hastalık bilinmez der. O iyi bilir. Doktorlukta üstüne yoktur. Biz ona boşu boşuna mı 100 ruble veriyoruz? Rahmetli kocam doktorlara inanmazdı ama benim için hiçbir şeyi de esirgemezdi dedi. Bir erkek karısından bir şey esirgemez. Hele karısının ve çocuğunun kaderi kendisine bağlı olursa hiç. Evet ama parası olursa kadın kocasına minnet etmez. İyi kadın kocasına boyun eğer. Fakat Liza hastalıktan sonra çok zayıf düştü. Hayır anneciğim, yanılıyorsun. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Size kaynamış krema verdiler mi? Yok sağ ol, ben kaynamamışını da yiyebilirim. Maria kendini haklı göstermek ister gibi, ben teklif etmiştim ama istemedi dedi. Hayır, bugün istemiyorum işte dedikten sonra bu sıkıcı konuşmayı kesip meydanı Varvara'ya bırakmak lütfunda bulunarak Yevgeni'ye nasıl fosforlu gübreyi saçtınız mı diye sordu. Liza krema getirmek için gidiyordu. Annesi hayır hayır istemiyorum. Maria yavaş Liza yavaş, böyle hızlı yürümen sakıncalı. Varvara iğnelemeye değer bir şey olmadığı halde sanki iğneliyormuş gibi hiç de fena değil içi rahatsa dedi. Liza kremayı getirdi. Yevgeni hem kahvesini içiyor hem de suratını asmış onları dinliyordu. O bu çekişmelere alışmıştı ama bugün bu mantıksız sözler onu kızdırmıştı. Biraz önceki hislerini tahlil etmek istiyordu ama bu konuşmalar buna engel oluyordu. Varvara kahvaltısını bitirir bitirmez keyifsiz bir şekilde dışarı çıktı. Liza, Maria ve Yevgeni yalnız kaldılar. Konuşma sadece güzel bir şekil almıştı. Liza sevgiden gelen bir sezişle Yevgeni'nin bir şeye üzüldüğünü anladı. Kötü bir şey olup olmadığını sordu. Yevgeni böyle bir soru beklemiyordu. Güçlükle bir şey olmadığını söyledi fakat bu cevap Liza'yı daha çok düşündürdü. Bir şeyin onu çok üzdüğünü adı gibi biliyordu. Acaba neydi? 11. Kahvaltıdan sonra herkes dağıldı. Yevgeni de çalışma odasına çekildi. Fakat ne okuyabildi ne de mektup yazabildi. Sadece oturup üst üste sigara içti ve düşündü. Evlendikten sonra bu kötü duygudan kurtulduğunu sanıyordu. Böyle birdenbire karşısına çıkması onu şaşırtmış, üzmüştü. Uzun zamandan beri karısından başka hiçbir kadına karşı bu çeşit bir ilgi hissetmemişti. Çok defa bu işlerden kurtulduğuna sevinmişti. Halbuki şu ufak olay kurtulmadığını gösteriyordu. Stepanida'yı arzulayıp böyle duyguları tekrar yaşamayı tasarlamamıştı. Bunu düşünmek bile istemiyordu. Onu üzen bu duygunun hala içinde yaşamasıydı. Buna karşı direnmek zorunda oluşuydu. Fakat bu duyguyu yeneceğinden şüphe etmiyordu. Elinde cevap vermesi gereken bir mektup ve kaleme alınması gereken bir yazı vardı. Hemen masa başına geçip işe başladı. Bitirdikten sonra deminki kaygılarını tümden unutmuş gibi ahıra gitmek için dışarı çıktı. Fakat terslik bu ya, belki de mahsus kapıya çıkar çıkmaz kırmızı etekli başörtüsünü gördü. Stepanida salına salına yolun öteki yanındaki arkadaşının yanına gidiyordu. Gayet neşeli bir hali vardı. Yevgeni o an o yakıcı öğle sıcağını, ısırgan otlarını, bekçi kulübesinin arkasını, akça ağaçlarını, onun gülümseyen yüzünü, yaprakları ısırıp çiğneyişini hatırladı. Hayır, bu böyle devam edemez diye düşündü. Kadınlar gözden kayboluncaya kadar bekledi ve sonra yazıhaneye gitti. Yemek zamanıydı. Kahya'yı orada bulacağını umuyordu, yanılmıştı. Kahya yeni uyanmıştı ve kendisine bir şeyler anlatan sığır çobanını dinliyordu, gerinip esniyordu. Yevgeni, Vasili diye seslendi. ''Buyurun efendim, bir emriniz mi var? Sizinle konuşmam lazım.'' ''Tabii efendim, buyurun.'' ''Siz işinizi bitirin de.'' Vasili sığır çobanına dönerek ''Getiremez misin?'' dedi. ''Vallahi çok ağır.'' diye cevap verince Yevgeni ''Ne var?'' diye sordu. ''İnek tarlada doğurmuş. Peki atı koşun, Nikola'ya haber ver, atı arabaya koysun.'' Sığır çobanı çıktı, sonra da Yevgeni kızara bozara söze başladı. ''Beni dinle Vasili. Bekarken bazı günahlar işledim. Bunları belki sen de duymuşsundur.'' Birden Vasili'nin gözlerinin içi güldü. Beyin haline acımış gibiydi. ''Stepanida'dan mı bahsediyorsunuz?'' diye sordu. ''Evet evet, şunu bilmenizi istiyorum. O bir daha bizim eve gündelikçi olarak gelmeyecek. Anlıyor musunuz? Sinirime dokunuyor.'' ''Galiba onu Katip Vanya getirdi efendim.'' ''Öyleyse ona söyleyin.'' dedi ve utancını gizlemek için lafı değiştirdi. ''Geri kalan fosforlu gübreye dökelim mi? Ben şimdi oraya gidiyordum zaten.'' Böylece mesele burada kapandı. Bir yıldır onu görmemişti, bundan sonra da görmek niyetinde değildi. Emri ona ulaştığında kendisini istemediğini anlayacaktı Stepanida. Bütün zorluğuna rağmen Vasili ile konuştuğuna seviniyordu. Fakat dünyada duraksama ve utanç kadar kötü bir şey yoktu. İşlediği günahı hatırlayarak ürperdi. 12. Yevgeni Vasili ile konuşurken sıkılganlığını yenmek için harcadığı gücü hatırladıkça rahatlıyordu. Artık her şey halledilmişti. Liza onun sakinleştiğini, her zamankinden daha neşeli olduğunu fark ediyordu. Herhalde bu gevezelikler onu üzdü. Onun gibi içli ve asili bir adamı bu kinayeli sözler incitmiş olmalı diye düşünüyordu kendi kendine. Ertesi gün Hamsin bayramıydı, hava güzeldi. Köylü kadınlar adet olduğu üzere çelenk yapmak için ormana gittiler. Giderken de beyin evinin önünde durup şarkı türkü söylediler ve oyun oynadılar. Maria ile Varvara süslü elbiseleri ve şemsiyeleriyle dışarı çıkıp oynayanları seyrettiler. Yevgeni'nin şişman şehvetine düşkün amcası da sırtında bir Çin ceketi onlarla beraber çıktı. Ortada renk renk elbiseleriyle genç kadınlar, kızlar halka olmuşlardı. Onların etrafında da güneşten kopup onun etrafında dolaşan gezegenler gibi parlak basmalı küçük kızlar vardı. Bir halkada mavi siyah mintanlı, kırmızı kasketli çekirdek çitleyen delikanlılar vardı. Oyunu uzaktan izleyenler bile onların etrafında dönüyordu. İki kaynana oyun oynayanlara doğru yaklaştılar. Liza arkalarında yürüyordu. Dirseklerini ve kollarını açıkta bırakan geniş yenli mavi bir elbise giymişti. Başında da aynı renkten kurdelalar vardı. Yevgeni dışarı çıkmayı düşünüyordu fakat gizlenmek de güçtü. Sigara içerek kapının önüne geldi. Köy delikanlılarıyla selamlaştı ve birisiyle konuşmaya daldı. O sırada kadınlar olanca sesleriyle bağırıyor, alkış tutuyor, parmak şıklatıyorlardı. Yevgeni bu gürültü arasında karısının kendisini çağırdığını duymadı. Bir çocuk yanına yaklaşıp karısının kendisini çağırdığını haber verdi. Liza onu oyunu beraberken izlemek, kadınlardan birini göstermek için çağırmıştı. Bu kadın Stepanida idi. Sarı cepkeni, kısa kollu bluzu ve ipek örtüsü vardı. Dinç kırmızı yanaklıydı. Neşeyle oynuyordu. Hem de ne güzel. Fakat Yevgeni adeta hiçbir şeyi seçemiyordu. Gözlüğünü çıkarıp taktıktan sonra evet, evet diyebildi. Kendi kendine galiba ondan kurtulamayacağım diyordu. Cazibesinden korktuğu için Stepanida'ya bakamıyordu bile. Bu yüzden de onun üstündeki en küçük şey bile gözünde büyüyor, çok güzel bir hal alıyordu. Nezaket icabı biraz bekledi. Varvara Stepanida'yı yapmacık bir şekerim edasıyla yanına çağırmıştı. Yevgeni bunu görünce uzaklaştı, eve girdi. Onu görmemek için uzaklaşmıştı ama henüz birinci kata vardığında kendini pencere kenarında buldu. Varvara ile konuşması boyunca izledi Stepanida'yı ve adeta mest oldu. Kimseye görünmeden aşağıya indi, yavaşça balkona geçti, bir sigara yaktı ve geziniyormuş gibi bahçeye çıktı. Sonra da Stepanida'nın gittiği tarafa doğru yöneldi. Daha birkaç adım atmadan gördü sarı cepkeni, kırmızı başörtüsünü. Yanında başka bir kadın vardı. Acaba nereye gidiyorlar diye düşündü. Birden büyük bir şehvetle ateşlendi. Sanki bir el kalbini tutup sıkıvermişti. Farkında olmadan etrafına bakınıp peşine düştü. Ansızın arkasında birinin çağırmasıyla irkildi. Yevgeni, Yevgeni, bir dakika sizinle konuşabilir miyim? Yevgeni, gelenin kuyucu Samohin olduğunu görünce kendine geldi. Hemen geri dönüp ona yaklaştı. Hem onunla konuşuyor hem de çaktırmadan kadınları gözlüyordu. Onların kuyuya gitmek için ya da o bahaneyle aşağıya indiklerini, orada biraz durduktan sonra da oyun oynayan kadınların yanına döndüklerini gördü.
Ayrım sonu.